Ayrım 16, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 190. İnsan karanlıktan çıkıyor, karanlığa giriyordu.
İki karanlığı birbirine bağlayan alaca yol nasıl da kızaydı.
Ocağı iki karış derinliğinde su basmıştı. Kazmacıların çalıştıkları kesim biraz daha iyiydi. Tavandan su damlıyordu. Sıcaklığı, nemin ve basıncın yarattığı soluk alma güçlüğü çalışma temposunu düşürmüştü. Su zemini yumuşatmış, direkleri gömmüş, tavanı aşağıya indirmiş gibi bir izlenim yaratıyordu. Herkes belden yukarı soyunmuştu. Eski bir çarık parçası, küflenmiş bir hodala ve bir fare ölüsü yüzüyordu vagonun beklediği yerde. Lambaların titreştirdiği karanlık su baskını çağrışımı yaratıyordu madencilerde. Neşat'la Harun çorap ve çarıklarını çıkarmak zorunda kalmışlardı. Kazmaların işledikleri yerlerden küfelerine kömür dolduruyor, sırtlayıp suya giriyor, suyun olmadığı yerde galeride bekleyen vagona boşaltıyorlardı. Suyun ne zaman boşaltılacağı belli değildi. Zaptiye anasını rehin aldığı için Neşat'ın morali babasınınki gibi bozuktu. Yüzü iki kat kararmış, küçülmüş gibiydi. Ocağa direk vuran, bağ atan, merhametçi satılmışın anlattıklarını düşünüyordu. Mezarlarını su basan ölülerin hortladıklarını, madenciler gibi su içinde karanlığı soluyarak beklediklerini hayal edip duruyordu. Bu su baskını da neyin nesiydi? Cinler madencileri kömürün döllediği bulanık suda mı boğmak istiyorlardı yoksa? Elbiseleri terden sırılsıklam olmuş, etine yapışmıştı. Sık sık su içiyor, küfenin ağırlığı altında sendeliyordu. Zaptiye anasını ve kardeşlerini daha ne kadar rehin tutacaktı? Rehin de ne demekti? Bu su ne zaman çekilecek, bu hayat daha ne kadar sürecekti böyle? Zayıflamış, çöp gibi olmuştu. Gözlerinin ışıltısı mıydı gövdesini ayakta tutan güç? Harun'un küfesini vagona boşalttıktan sonra çömelip yüzüne avuç avuç kirli su çarpışını, serinleyişini görünce çömeldi, iki avuç dolusu su çarptı yüzüne. Babasının öte dünyadan geliyormuşçasına boğuk boğuk öksürmelerini dinledi. Kendisinin de bir gün öyle öksüreceğini aklından geçirdi. Harun'a imrendi. Cinlerin dokunmaya cesaret edemediği tek insandı o. ''Bu su nereden geldi Harun? Kim getirdi?'' Harun'un kömür tozundan ve terden arınmış ıslak yüzü, lamba ışığında kedi gözü gibi parlıyordu. Neşat'a ilginç bir cevap vermesi durumunda yorgunluğunu atıp rahatlayacağına inandı. Sırtında küfesiyle suları dalgalandırarak geldi. Neşat'ın karşısına dikildi. ''Bu sular bir yerden geldi Neşat, bu ocakta su yoktu. Kara saçlı, kara yüzlü bir cin vardı. Onun sivri dilinden bir damla su düştü, o su çoğaldı.''
''Yahu çatlaklardan gelen sular ne? Tavandan damlayan sular?''
Başlarını aynı anda kaldırıp tavan karanlığını süzdüler. Bel vermiş direkler, nem ve ses, karanlık, korku ve çaresizlik.
''Bir gölde yukarıda var,'' dedi Harun. ''Kara saçlı cinin dilinden bir damla da yukarıya düşmüş. Damla çoğalmış, göl olmuş. Babana söyleme, bana kızar.''
Korkudan yutkundu Neşat. Ateş, göçük ve su. Cinlerin insana bu düşmanlığı nereden geliyordu? Ocağın arabı, madencilerin iyi yürekli kurtarıcısı neredeydi peki?
Ocağın arabı gelirse cinler kaçar.
Doğru, kaçarlar. Ocağın arabı her zaman gelmez ki.
Niye?
Ocağın arabı bir tanedir, her tarafa gider. Zorda kalan madencilere yardım eder. Cinlerin sayısını kimse bilmez. Deryada ne kadar balık varsa o kadar da cin var.
Korkusu ve çaresizliği iyice arttı Neşat'ın. Koruyucuların yetersiz kaldığı karanlık bir dünyada muskadan başka tutunabileceği bir başka güç yok muydu?
Allah da bir tanedir, her tarafa gider.
Allah ocağa girmez. Ocağa, ocağın arabını gönderir. Allah ocağa girseydi bu rezillikler olmazdı.
Babana söyleme, bana kızar. ''Korkma, söylemem.''
Susup dinlediler suyu, gücünü sudan alan karanlığı. Cüceleşir gibi oldular. Karanlığa ve lamba aydınlığına şıpır şıpır düşen damlaların gücü karşısında. Küfelerini doldurmak için kazmaların işlediği bölüme girdiler. Israrlı vuruşlar, kopan kömür bloklarının sesleri, zorlu solumalar, ıkınmalar, kömür parçalarına çarpan tükürükler, öksürükler... küfesini usulca indirdi. Cin korkusunun ağırlaştırdığı tarifsiz bir bezginlikle küreyi aldı. Amcası Yusuf'un söktüğü kömürleri yarım küreklerle küfesine doldurmaya başladı. Bu suskunluk da neyin nesiydi? Cinler madencilerin dillerini mi bağlamışlardı yoksa? Kazmacıları dikkatle süzdü. Sağ böğrünün üzerine yatan babasının her zaman olduğu gibi iki şey yaptığını, çalıştığını ve öksürdüğünü düşündü. Çömeldi, sırtını küfesine dayadı, kollarını kayışlara geçirdi, yekindi, kaldıramadı. Aynı ölçüde doldurulan küfenin bir öncekinden daha ağır olmasının nedeni üzerinde düşündü. Küfenin üzerinde görünmez bir cin mi oturuyordu yoksa? Üç kere Bismillah dedi, göğsündeki muskaya dokundu, bir daha yekindi, güçlükle ayağa kalktı. Harun küfesini doldurup gitmişti. Kurşun gibi ağırlaşan bacaklarını güçlükle hareket ettirdi. Cinlerden birisinin her an gelip küfeye yerleşeceği korkusu içindeydi. Suyun dizlerine kadar çıktığı kesime geldi. Karanlık koyulaşmıştı. Kadın sesini andıran hafif bir ses duydu. Soluk almakta zorlandığını, gözlerinin karardığını, küfenin ise ağırlaştığını hissetti. Karanlık yüzler belirdi suda. Galerinin derinliğine baktı. Direklerin ağırlığa dayanamayıp eğildiklerini, tavanın göçmekte olduğunu sandı. Suyu yararak birkaç adım attı. Raya çarptı ayağı, sendeledi, yanlamasına devrildi suya. Sağ dirseği zemindeki bir taşa çarptı. Kollarını kayışlardan çıkardı, kalktı, sırılsıklam oturdu suyun içinde.
''Ben sana dedim, çok yükleme.'' diye çıkıştı Harun.
Korkudan ve yorgunluktan ağırlaşan kafasını kaldırıp Harun'a baktı.
''Küfeme bir cin bindi, küfem birden ağırlaştı. Suyun yüzünde cinlerin yüzünü gördüm. Direkler eğildi, çok şükür göçük olmadı.''
Neşat'ın ağlamaklı ve inandırıcı bir sesle anlattıklarına inanır gibi oldu Harun.
''Gördüğün yüzler nasıldı?''
''Kara yüzlerdi, gözlerinin yerinde ateş vardı, dillerini çıkarmışlardı sivri sivri.''
''Cinler güzel olur, sen başka şey mi gördün yoksa?''
''Ben cinleri gördüm, cinler güzel değil.''
Harun arkadaşının ayağa kalkmak istediğini ama kalkamadığını görünce koltuğunun altından tutup kaldırdı. Her tarafından sular süzülüyordu Neşat'ın. Birlikte kazmacıların çalıştığı yere geldiler.
''Urşit emmi, Neşat düştü.''
''Ne oldu Neşat?'' diyerek çalıştığı gedikten çıktı Urşit.
''Ayağım çukura girdi, suya düştüm.''
Oğlunun yüzünü tavandan sallanan lambaya doğru çevirip yakından baktı. Boynunun haddinden fazla inceldiğini, gözlerinin kaydığını fark etti.
''Güç kuvvet kalmamış sende oğlum. Otur şu direğin dibine, gömleğini çıkar.''
Recep kazmasını bırakıp geldi hemen. Zayıflamış, çöp gibi olmuştu.
''Kafanı bozma, ben anladım, şimdi yardım ederim.'' diyerek direğe astığı huriyesini indirdi.
İçinden yamalı bir gömlek çıkardı. ''Al giy bunu.''
''Ocak çok sıcak, giymesem de olur.''
''Sen gene de beni dinle giy. Zayıflamışsın, kemiklerin çıkmış.''
Recep'in pes ettirici ısrarını çok iyi bildiği için alıp giydi gömleği. Bu arada Hurşit direğin dibinden toprak testiyi aldı. İçinde malay denilen mısır unundan yapılma bulamaç vardı. Bakır bir tasa boca etti, su testisiyle birlikte alıp geldi. ''Al birkaç yudum su iç, bu malayı da ye.'' Hurşit'in uzattığı testiyi kafasına dikti Neşat. Ağzının suyunu elinin tersiyle sildikten sonra hafif ekşimiş malayı parmaklamaya başladı. Morali düzelir gibi oldu. Ocaklarda çalışan küfeci çocukların durumunun kendisininkinden kötü olduğunu, bu insanlarla birlikte çalıştığı müddetçe dimdik ayakta duracağını düşündü.
''Ananı düşünme oğlum.'' dedi Hurşit oğlunun kafasını okuyarak. ''Çocuklu kadınları fazla rahim tutmazlar, yakında bırakırlar.''
''Ben anladım.'' diye mırıldandı Recep. ''Anasına üzüldüğü belli. Köye döndük mü ben yardım ederim. Eğer isterseniz şimdi kazmayı bırakırım. Giderim Ereğli Maden Paşası'na çıkarım. Şikayetim var derim. Beni dinler, emir verir. Zaptiye ne kadar kadın götürmüşse hepsini serbest bırakır.''
Yusuf çalıştığı yerde sessizce gülmeye başlayınca kolları gevşedi. Sağ gözünün akına saplanan kömür parçasının yarattığı kan ve çapak, kirpiklerini tutkal gibi sarmış, kömür tozlarının yapışmasıyla da kararmıştı. Elinin tersiyle arızalı gözünü kaşırken başını Recep'e doğru çevirdi.
''O zaman paşaya ocaktaki su baskınını da çıtlat, benim selamımı götür, sağlığına duacı olduğumu anlat, gözüme bir çare bulmasını söyle.''
Yusuf'un o meşhur havacı, dağdağcı tutumunu bırakıp ciddi bir tavırla önerilerde bulunmasına, kendisini ciddiye almasına sevindi Recep. Büyük bir ciddiyet ve özgüven duygusuyla, ''Ocağın suyunu anlatırım paşaya'' dedi, ''beni dinler.'' ''Doğru, seni dinler.'' diye bastırdı Yusuf. ''Gözümü de anlat.'' Yusuf'un Recep'i makaraya sarışı diğer kardeşleri zevkten gevşetmişti. ''Gözünü anlatırım anlatmasına da bu havzada hekim yok.'' ''Gitmişken söyle işte, tam fırsatıdır. Bir hekim getirsin bu havzaya.'' dedi Nasuh. Paşanın güçlü kuvvetli bir insan olduğunu sanan Neşat, ''Paşa bu suyu boşaltır mı baba? Gücü yeter mi?'' dedi. ''Boş ver, malayını ye uşağım, sen bakma bunlara.'' diye homurdandı Hurşit. Recep Paşa'ya yapabileceği şeyleri söylemenin daha akıllıca bir tutum olduğunu düşünüyordu. Paşa kadınları zaptiye zindanından kurtarabilir, suyu boşaltabilir, havzada hekim olmasa da Yusuf'un gözüne Ereğli'den derman gönderebilirdi. Mikail'in aklına o anda çok çabuk olgunlaşınca kendiliğinden dallara düşüp bal kıvamında patlayan ve adına bundan dolayı dala sıçtı denilen erik geldi. ''Paşa'ya eli boş gitme, bir sepet dala sıçtı eriği götür ki seni adam yerine koysun.'' Erik mevsiminin geçtiğini akıl etmeden, ''Elim boş da gitsen paşa beni anlar, sen işine bak.'' dedi Recep. ''Benim ıngıl zıngıl bir adam olmadığımı bilir.'' ''Ben de paşaya bandurma götür, ağzı biraz tatlansın diyecektim ama lüzum görmedim.'' diye söze girdi Nasuh. ''Recep konuşursa işler hallolur, paşa bağırı pişmiş adamları anlar.'' ''Sen otur dinlen.'' diyerek oğlunun yanından kalktı Hurşit. ''İşin bitmesine az kaldı, küfeni az doldur, hayırlı şeyler düşün.'' Kısa saplı kazmasını aldı, yan yatarak damarı sökmeye koyuldu. ''Recep, istersen sen daha fazla zaman kaybetme buralarda.'' dedi Yusuf. ''Yola düş, git paşayla görüş. Bu işleri hallet, gel bir an evvel.'' Öneriye kafası yattı Recep'in. Gerçekten de beklemenin bir anlamı yoktu. Millet perişanlık içindeydi. Bu perişanlığı paşaya bildirmenin tam zamanıydı. Madenci hizmet bekliyordu. Neşat'ın yanından kalkarken, ''Cinleri de söyle paşaya.'' diye fısıldadı Neşat. Recep düşüncelerini düzene sokmaya çalışırken su testisinden birkaç yudum aldı. Huriyesini direkten indirdi, boynuna astı. Paşanın huzuruna yeni elbiselerle çıkmak gerekiyordu ama yeni elbise de yoktu. En iyisi huzura olduğu gibi çıkmak, madencinin durumunu gözleriyle görmesine yardımcı olmaktı. Kazmasını yanına aldı, boynuna bağladı, bez parçasıyla alnının terini sildi. Neşet'in ıslak kara gömleğini giydi güç bela. ''Başka bir arzunuz var mı yarenler?'' Hurşit dikkatini göğsündeki ağrıda topladığı için anlamadı Recep'in ne dediğini. Kardeşler çalıştıkları yerlerden birbirlerine bakarak gülümsediler. Bakışlarındaki parıltı Recep'in eşek anırtan saflığından aldıkları güçle azgınlaşmıştı. ''Başka bir arzumuz yok, gerisi can sağlığı.'' dedi Yusuf. Recep çıkarken direğin dibinde oturan Hurşit'in kafasını okşadı. ''Merak etme, gömleğini getiririm.'' dedi. ''Yolda yürürken sırtımda kurur. Çok çalışma, dinlen biraz. Ben döndüğümde sana yardım ederim.'' Neşat ayağa kalktı, ağzını Recep'in kulağına yaklaştırdı. ''Cinleri paşaya söyle, unutma.'' diye fısıldadı. Recep paşanın ocak cinlerini def etme kudretinin olup olmadığını düşünürken, ''Tamam, söylerim.'' dedi. ''Belki bir imam gönderir ocağa. Haydi Allah'a ısmarladık, ben yarın gelirim.'' Recep'in ayrılmasını fark edemedi Hurşit. Alnının terini silerken kardeşlerinin kahkahalarına ve konuşmalarına kulak verdi. ''Ne oldu?'' dedi. ''Recep gitti.'' Yusuf'un gülerken yalan söylemeyeceğine inanan Hurşit kazmasını bırakıp çalıştığı ince damardan çıktı. Recep'in çalıştığı yere baktı. ''Serserilik yapmayın yahu.'' diye bağırdı. ''Bu işin şakası mı olur? Hepimizin yevmiyesini keserler.'' Kömür yığınlarını ve küfesini doldurmakta olan Harun'u geçti, direkten lambayı alıp galeriye çıktı. Göllenmiş bölümü nefes nefese kat etti. ''Recep!'' diye bağırdı birkaç kez. Recep'in sesi geldi galeri karanlığından. Yatay kuyuya doğru yürürken Hurşit'in sesini duyup ''Hop!'' diyerek durmuş, yaklaşan fenere doğru yürümeye başlamıştı Recep. ''Recep gitme, gel buraya.'' Bu dünyada her dilek sahibi gibi Hurşit'in de paşadan bir dileğinin olduğunu, bunu son anda hatırlayıp koşturduğunu sandı Recep. ''Ya sen delirdin mi Recep? Ne paşasıymış?'' diye karşısına dikildi paşacının. ''Firar ettiğini sanırlar, bu sefer kurtulamazsın, Yemen'e sürerler seni.'' Hurşit'in öfkelenip bağırmasına bir anlam veremedi Recep.
Bir şey yapamazlar dedi sakin bir tavırla. Tanırım onları. Paşanın gönderdiği selamı gözlerine sokarım. İcap ederse bir mektup getiririm paşadan. Akan sular durur. Yol mu yok? Yol çok.
Gel hadi gel, başlarım mektubundan senin. Madende en ağır suç firardır. Daha öğrenmedin mi bunu? O kadının ölüsünü izin almadan köye götürdün. Ne yaptılar? Yatırdılar, yıldızları saydırdılar. Sana atılan dayakları uç uca ekleseydik buradan Mısır'a köprü kurulurdu. Akıl var, izan var. Hiç paşayla görüştürürler mi seni? Sen kimsin ki? Yeter gayrı, aklını başına devşir, heder etme kendini.
Şaşkınlık içindeydi Recep. Doğru muydu acaba Hurşit'in dedikleri? İnsanlar insana neden yardım etme fırsatı vermiyorlardı? Paşayla görüşmek bu kadar zor muydu? Bu dünyada insanlara en çok yardım eden insanları paşa yapmıyorlar mıydı? Hurşit'in elindeki lambayı izleyerek yürümeye başladı.
Fırsat verilirse ben paşaya da yardım eder, rahatlatırım.
Zevzek zevzek konuşma Recep. Paşanın senin yardımına ihtiyacı yok.
İhtiyacı yoksa niye paşa olmuş?
Allah Allah, her idarenin bir başı, bir badarağı var canım. Bir lambanın ışığı olmasa nasıl bulurum yolumu ben bu karanlıkta?
Recep kafasında kuyruğa giren düşünceleri bekletmeyi uygun buldu. Hayatta doğru ve yanlış düşünceler vardı. Hangisinin doğru olduğuna kimse karar veremiyordu. Sağlam sandığın bir tahkimat direği çürük çıkabiliyordu. Doğrular yanlışlara yardım etmiyordu. Etmeyince de yanlışlar yanlış olarak kalıyor, rahat durmuyorlardı. Peş peşe suya girdiler. Bu ocağın bir başı, bir badarağı olsaydı bu su olmazdı burada diyecekti, vazgeçti. Zorlu çalışmalarını Recep sohbetiyle şenlendiren kardeşler Hurşit'in gelmesi üzerine sustular. Recep iyilik yaparken engellenen insanların vicdan rahatlığıyla huriyesini boynundan çıkarıp direğe astı. Neşat'ın olduğu yerde oturup dinlenmesine sevindi. İçinde güçlü bir yardım arzusu uyandı. Küreyi aldı, küfeyi hızla doldurdu, sırtlayıp götürdü. Galerinin karanlık olması ve kazara gelecek bir çavuşun kendisini görmemesi için lambayı kazmacıların ocağına götürdü.
Gözünü karanlığa alıştır Harun, vagonu ben doldururum.
Tamam dedi Harun. Şaşırtıcı bir enerjiyle kısa zamanda doldurdu vagonu. Kazmasını alıp damarı sökmeye koyuldu. Sökülüp düşen kömür bloğunun çıkardığı sesi dinledi. Bir kadının iki küçük çocuğuyla zaptiye zindanlarında tutulmasının yanlış olduğunu keşfetti birden. Zehra'yı bulmak, götürüp zaptiyeye teslim etmek, Kumru ile çocuklarını kurtarmak zor bir iş değildi. Zaptiye Zehra'yı zindana atamazdı. Adam öldürecek bir kadın değildi Zehra. Dupduru bir su canlandı gözlerinin önünde. Bebek gözlü balıklar, nilüferler, ördekler. Suyun kıyısında kınalı bir kayanın üzerinde Zehra. Yalnız, çaresiz, yardıma muhtaç. Elini uzattı, kömür damarına değdi parmaklarının ucu. Hurşit'in öksürüklerine kulak verdi. Neşat'a acıdı. Bir yarım dönüşle Hurşit'in kazma salladığı yere baktı. İçinde yepyeni bir özveri galeyanı, bir utangaç güzellik uyanmış, iç gözü açılmıştı.
''Hurşit ağabey!'' diye seslendi birkaç kere.
''Ne var?'' dedi Hurşit.
''Eğer istersen ben şimdi kazmamı bırakır, gider dağlarda senin kaynananı bulurum. Sonra da alır zaptiyeye götürürüm.''
Hurşit hariç tüm kardeşler yeniden kıs kıs gülmeye başlamışlardı.
''Recep, çıkar kafamdan bu deli fikirleri.'' diye çıkıştı Hurşit. ''Gidersin kaynanamı bulursun, zaptiyeye teslim edersin. Zaptiye kaynanamı zindana atar, buna eyvallah. Ama seni de atar zindana.''
''Beni niye atsın ki? Ben yardım etmeye gitmişim.''
Allah Allah, yahu bu adama laf anlatmak ne kadar zor bir şey. Yahu düşünsene, sen şimdi kazmanı bırakıp gittin mi firar sayılırsın.
O da kazmasını bırakmaz, beraberinde götürür dedi Yusuf gülerek.
Sen sus Yusuf, bu işin şakası olmaz diye omurdandı Hurşit. Adamı eşek sudan gelene kadar dövmüşler, yevmiyesini kesmişler, daha firarın ne olduğunu anlamamış. Bunu zindana atarlar, bir daha da çıkarmazlar.
Atarlarsa atsınlar dedi Recep. Beni zindana atarlar ama senin karını, çocuklarını da çıkarırlar. Ben bu işi anladım, buna eminim.
Kazmacılar Recep'in ocakta yankılanan son sözlerindeki hesapsız saflığı, taş suskunluğuyla karşıladılar. Hurşit duygulandı. Recep'e karşı daha kibar davranması gerektiğini düşündü. Bak Recep dedi, köye gitmemize birkaç gün kaldı. O zaman hepimiz dağa taşa düşer, kaynanamı buluruz, götürür teslim ederiz. Kim bilir, belki o şimdi bile gitmiş teslim olmuştur. Onun yüreği dayanmaz torunlarının zindanda kalmasına. Konuşmaları can kulağıyla dinliyordu Neşat, sahipsiz olmadığını düşünüyordu. Babası vardı, emmileri vardı, koskoca paşaya bile söz geçiren Recep vardı. Ocağın arabı vardı. İş bitimini bildiren çan sesini duyunca sevincinden ayağa fırladı. Kazmacılar kazmalarını, lambalarını alıp çıkmaya hazırlanırlarken, ''Bu akşam aklanma paklanma günü'' dedi Nasu. ''Kafalarımızı tıraş edecekler.'' Allah kahretsin, hiç sevmediğim bir gün diye ilendi Mikail. Galerinin göllenmiş bölümüne geçip çıkışa doğru yöneldiklerinde Hurşit boğucu bir öksürük krizinin pençesine düştü. Galeri duvarının dibine çömeldi. Lambasının aydınlattığı toprak zemine öğürtülü kanlı tükürükler savurmaya başladı. Diğerleri her zaman yaptıkları gibi Hurşit'in çevresinde çömelip krizin geçmesini beklemeye koyuldular. Neşat yıkıcı bir acıyla babasının savurduğu tükürüklere yakından bakıyor, onun da diğer madenciler gibi töhmürük belasından ölüp gideceğini düşünüyordu. Aklını ocakta babasız çalışmanın dehşetinden uzaklaştırmaya çabaladıkça acının ve belirsizliğin pençesine daha çok düştüğünü hissediyordu. ''Siz beklemeyin gidin'' dedi Hurşit, ''ben gelirim.''
''Siz gidin, ben bekler yardım ederim'' dedi Recep.
Neşat da babasının yanında kalmak isteyince diğerleri gitti. Ocak karanlığının gaz, sıcaklık ve kömür tozuyla birlikte yoğunlaşarak lök gibi ciğerlerine oturduğunu, ciğerlerini kara bir kan topuna dönüştürdüğünü hayal etti Hurşit.
''Sırtıma binersen ben seni alır çıkarırım ocaktan.''
''Sağ ol Recep, ben şimdi kalkarım.'' ''Kızdırırım.'' diye üstelemedi Recep. Elinde feneriyle bir madenci gelip geçti. Onun arkasında birisini homurdanarak sırtlayan bir diğer madenci, yükünü aldırmadan durup öksürmekte olan Hurşit'e baktı. ''Ocaktan çık, temiz havada öksür iki gözüm'' diye çıkıştı. ''Ocakta öksürüğe laf anlatmak zordur.'' Eli de Recep'i dürttü. ''Sırtlayın çıkarın garibimi, sırtınızda yumurta küfesi mi var?'' O anda paşayı hayal eden Recep, emrin madenciden değil de paşadan çıktığını sandı. Koltuğunun altına girerek ayağa kaldırdı Hurşit'i. Babasının elinden tuttu Neşat, galeri karanlığında peş peşe ilerleyen fenerleri izledi. ''Bırakın ben yürürüm'' dedi Hurşit. Şiddetini yerin derinliğine bırakan ve arada bir nükseden müzmin öksürük ve onu izleyen iki kişi usul usul yeryüzüne çıktı. Deponun yanındaki uzun bina saçını kestirmeye gelen madencilerle tıka basa dolmuştu. Yemekhaneye gittiler önce. Burası Dilaver Paşa'nın madencilere yaptığı babalığın bir nişanesi olarak konuşulmuştu bir zaman. Yağ kandillerinin titrek ışığında kuyruğa girdiler. Uğultuyu ve ekşi ekşi yayılan kokuyu kat ederek iç içe bakır tasların dizildiği masaya yanaşıp birer tas aldılar. Az ileride duran bir kişi üst üste yığılan hodalalardan ilerleyen kuyruk neferlerine birer hodala veriyordu. Onun hemen yanında içi boş soğanlı bulgur çorbası dolu olan kocaman bir bakır kazan, kazanın başında da eli kepçeli bir aşçı yamağı duruyordu. Hodalalarını ve çorbalarını aldılar. Hurşit kardeşlerinin dışarıda olabileceğini düşündü. Duvar diplerinde çömelip çorba taslarını kafalarına diken madencilere bir göz attı. Bulamayınca boş bir yere çömelip çorbalarını içmeye koyuldular. ''Eskiden bize hodala verir, yemek vermezlerdi'' dedi Hurşit. ''Yemek yeni çıktı, madencinin kursağı ısındı.'' Recep kursağının ısınıp ısınmadığını anlamak için dikkatini kendi içinde yoğunlaştırdı. Tastaki son çorbayı kafasına dikti. ''Paşa emretmeseydi bu çorbayı pişirmezlerdi'' dedi. Paşa'yı Recep'in arkadaşı ya da yakın akrabası olarak algılayan Neşat, ''Paşa emretse helvada çıkarırlar mı?'' dedi. ''Çıkarırlar'' dedi Recep. Neşat Soğan Yemez'in 11 yaşındaki küfeci oğlu İshak'ın yer yer kanlanmış sargılı kafasını görünce ayağa kalktı. Çocuğa doğru koşmaya başlayınca ''Fazla uzaklaşma oğlum, tıraşa gitmemiz lazım'' diye seslendi Hurşit. Babasına cevap vermeyle İshak'ın başına ne oldu merakı arasında kalan çocuk geldi tam karşısına dikildi arkadaşının. Kuyu dibinden gökyüzüne gülümseyerek bakıyormuş gibi bir hali vardı İshak'ın.
''Kafana ne oldu İshak?''
''Lambam yoktu, karanlıktı, yürüdüm kafamı bir yere vurdum.''
''Sen mi vurdun yoksa biri mi vurdu?''
İshak hemen o anı anımsadı. Kafanın toslayışını, can alıcı acıyı ve kanlanan karanlığı. Bir başka madencinin de aynı soruyu daha önce sormuş olmasına kafayı taktı ve kuşkuya düştü.
Kafayı vurdum ama vuran birini görmedim. Vuran cindir, cin görünmez dedi Neşat. Ocakta cin mi var?
Soruyu yanıtlamadan dönüp Hurşit'e baktı Neşat. İshak'ın kuşku ve korkudan aralanmış ağzını, tavşan dizlerini ve gözlerinden yüzüne yayılan ışıltılı merakı gizli bir sevinçle sezinledi.
Ocakta çok cin var, babama söyleme. Sıkıntıya düştün mü işe, cinler kaçar. Nereye işemem lazım? Nereye işersen işe diyerek babasının yanına gitti.
Hurşit Neşat'la Recep'i alıp tıraşın yapıldığı ahşap binaya götürdü. Penceresiz duvarın dibinde altı berber sandalyelerde oturan altı madencinin kafasını koyun kırpar gibi kırpıyordu. Hurşit kafalarda işleyen makaslara doğru yaklaştı. Kömür tozuna ve tere belenmiş bitli sirkeli saçların makas ışıltılarından kopup yere düşüşünü seyre koyuldu. Ayakta sıra bekleyen madencilerle göz göze geldi. Geçip kuyruğa girdiler. Hurşit makas izlerini kafada en az belli eden berber Selim'e denk gelip gelmeyeceğini aklından geçirdi. Ona denk gelmek için sırasını başkalarına verdi. Temizlikli çocuklardan birisi yerde biriken bitli saçları bakır bir leğene doldurup götürdü. Tüyleri yer yer dökülmüş dalgırlı bir kedi belirdi kapının açık aralığında. Sıraya girip tıraş olacakmış gibi süzdü madencileri. Tıraş olduktan sonra kalkıp binanın öbür yanındaki tütsü kuyruğuna girdiler. Ellerinde elbiseleriyle çıplaklardan oluşan kuyruk çabuk ilerliyordu. Hurşitler tütsü kazanına yaklaşınca elbiselerini çıkarıp kazan görevlisine verdiler. Yedek elbiseleri olmadığı için yana geçtiler. Orada büyük bir odun ateşinin yandığı yerde çırılçıplak beklemeye koyuldular. Bu arada bir damgacı sol elinde bir ıstampa, sağ elinde ise yuvarlak bir damga ile geldi, çıplakların kollarına ya da alınlarına damga vurdu. Hurşit oğlunun alnındaki damgaya bakarken yıllar önce Cebeli'nin kırmızı atının sağrısına vurulan ateş damgasını anımsadı. Tütsülenmiş elbiselerini giydiler.
Bu kire gene bit gelir diye mırıldandı Recep.
Tam o sırada bir çocuğun tütsüden çıkan ve boydan boya yırtılan gömleğini gördü. Yanına gitti.
Al benim gömleğimi giy Hasan. Bu yırtık gömleği bana ver, ben diker giyerim.
Şaşkınlığı sevince dönüştü çocuğun. Hiçbir şey demeden gömleğini çıkarıp Recep'e verdi. Neşat da geldi, çıplak ayaklarını süzdü Hasan'ın.
Senin çarığın da yok dedi.
Çocuğun sağ bacağındaki yara izi dikkatini çekti Recep'in. Odun alevinin aydınlattığı incecik bacakları yakından inceledi. Hemen oracıkta oturdu. Çocuğun yardım istediğini ama bu isteği kimsenin duymadığını düşünerek çarıklarını çıkardı.
Al bu çarıkları giy dedi.
Çocuk çarıkları da alıp giydi hemen. Giyerken yan yan baktı, burnunu çekti. Recep çıplak ayaklarının üzerinde doğrulurken,
''Paşaya gitseydim madencilere çarık isterdim. Depoda çarık olurdu, çarıksızlara verirlerdi. Perişanlık kalkardı.''
Recep'in yine boş konuştuğunu anlayan Hurşit, ''Hadin'' diyerek yatakhaneye doğru yürüdü. Kuyulara, kömür yığınlarına, kararan gökyüzüne ve bunların arasında uğuldayan büyük yorgunluğa kulak verdi yürürken. Rehindeki karısını, çocuklarını düşündü. İnsan karanlıktan çıkıyor, karanlığa giriyordu. İki karanlığı birbirine bağlayan alaca yol nasıl da kısaydı.
16. Ayrımın Sonu. Sayfa 204.